Ayrım 13. Yeni bölüm sayfa 178. Nihayet evimdeydim. Apar topar bırakıp gittiğim havasız adalarda tuhaf bir duyguyla dolandım. Sanki ölmüştüm de ruhum evime geri dönmüş, yaşamış olduğum hayata uzaktan bakıyor, burun kıvırıyordu. Boşa harcamış bir ömür. Bir fırsat daha verilseydi bana, başka türlü yaşardım da ne yapardım onu da tam bilmiyordum. Bir tuhaf pişmanlık hissiyle dolandım odalarda. Sonra pencereleri açtım teker teker. İçeriye güneşli ilk yaz havası doldu. Mutfağa geçtim giderken buzdolabını çalışır vaziyette bırakmıştım. Açtım kapağını. Yarılanmış bir şişe su duruyordu iç kapakta. Ayrıca bir beyaz, bir roze, iki şarap, yarısı tüketilmiş tereyağı paketi, üç yumurta, hiç açılmamış orta boy yoğurt paketi, şarapların dışında ne varsa çöpe attım. Yatak odama geçtim. Yatağın üstünde gittiğim gün sürüsüne bereket aldığım gazeteler, hepsinde İlhami'nin resmi ve haberi. Ürperdim. Hava meydanındaki tedirginliğimden sonra bir daha hiç aklıma mı gelmemişti İlhami? Ne olmuştu ona acaba? Delice aşık olduğumu sandığım adam, bunca zaman onun ne olduğunu hiç umudu olmadığına göre aşık olduğumu sanmıştım demek ki. Hapiste miydi, öldü mü, kaldı mı bilmiyordum. Merak da etmiyordum artık. Bundan böyle tek derdim Defne'ydi. Onun mutluluğu, onun başarısı, onun iyiliği. Oysa Amerika uçana kadar benim hayatımın gayesi, neşesi, tutkusu İlhami'ydi. Gözlerimi uykuyu onu düşünerek uyumardım, sabahları yine onun hayaliyle açardım. İlişkimizi bitirdiği yetmezmiş gibi bir de ortaklığımızı bitirmeye kalkışması beni deli divane etmişti. Ama gelin görün ki şu anda hiçbir şey ifade etmiyordu bana. Boş ucumdaki çekmeceyi açtım. İstanbul'dayken her gece uyumadan önce baktığım, kim bilir hangi etkinlikte birlikte çektiğimiz fotoğraflarını çıkardım. Çerçevesiyle birlikte attım çöp sepetine. Aşklarını kendileri yaratır, sonra da elleriyle yok mu ederdi bütün kadınlar, yoksa ben mi tuhaftım? Kapı çaldı. Hacer yanında gelini ve bir de gençten bir adamla dikiliyordu karşımda. Sarılıp öpüştük Hacer'le. Hoş geldin abla dedi. Palas pandras gittin, özlettin kendini. İyileşti mi bari kardeşin? Vefat etti. Amanin, vay vay, vay vay. Başın sağ olsun ablacığım. Allah onun ömrünü sana katsın. Neler çekti sen ablacığım böyle. Hacer'in sözünü kesersem güceneceğini bildiğim için tiradını bitirmesini sabırla bekledim. Sustu nihayet. Sen hemen gelininle birlikte mutfaktan başla temizliğe Hacer dedim. Biz de bu arkadaşla odanın rengine karar verelim. Renk kataloğunu getirdin mi? Elbette abla dedi boyacı. Gel o zaman benimle sana odayı göstereyim. Güzel bir mavi seçtik. Yatak başının yaslanacağı duvarı aynı mavinin iki ton koyusuna boyamaya karar verdik. Onları evde bırakıp çıktım bankama gitmek için. Yolda Defne'yi aradım. Yeni uyanmıştı. Daha kahvaltı bile etmemişti. Banyoyu dolduracak, köpüklerin içine yatacaktı. Bilgisayarında postalarına bakacaktı. Ben dönene kadar çekmenin niyeti yoktu otelden. İçim rahat etti. Şimdi günün rahatlığıyla işlerimi sırasıyla halletmeye başlayabilirdim. Bankada para işlerimi düzenine sokmadıktan sonra bir taksiye atlayıp Boğaziçi Üniversitesi'ne gidecektim. Defne için ilk tercihimiz Boğaziçi'ydi. O olmazsa onlarca üniversite arasında biri olurdu elbette. Bu sene başvuruda geç kalmışsak bir yıl boyunca Türkçesini ilerletir, treneye tam zamanda yapardı başvurularını. Hacer ile gelini evimi temizledikten sonra, boyacı da Defne'nin odasını boyadıktan sonra birkaç güne kadar evimde yepyeni bir hayata başlayacaktım. Huzurlu, keyifli, amaçlı bir hayata. Kızım Defne'mle. Onu mutlu etmek için başarılı bir geleceği hazırlamak için. Bankama ben yüzümü kocaman bir gülümsemeyle girdim de kişilerin ardında çalışan genç kadınların yüzleri endişeliydi. Herhalde borsa yerlerde sürünüyordu. Aralarında beni tanıyanlar bana küçük bir tezahüratta bulundular. Hal hatırı sordular. Başsağlığı dileklerini kabul ettim. Sonra şubenin müdüresi Gülgün Hanım beni odasına davet ederek çay ikram etti. Malum, hoş beşten sonra size tam gelecek zamanı bulmuşsunuz dedi. Şehir birkaç gündür fena karışıktı. Bilmez olur muyum? Biz Taksim'de kalıyoruz yeğenimle. Evi temizletene kadar birkaç gün otelde kalalım demiştim. Binbir pişman oldum. Bir an önce evinize dönün Handan Hanım. Kalmayın Taksim'de. Gösteriler yayılıyor. Bakın bugün Ankara'ya, İzmir'e, hatta Adana'ya, Tunceli'ye bile sıçramış. Ben sürekli sosyal medyayı takipteyim. Gündoğan'da konakta danışma pankartı açmışlar. Ben İzmirliyim de. Gülgün Hanım, Allah aşkına nedir bu? Benim neler olup bittiğinden hiçbir haberim yoktu. Gezi parkındakisine ağaçlar için diyorlar ama inanasım gelmiyor. İlk gösteren sadece kesine ağaçlar içindi. Ama şimdi artık insanların öfkesi bir birikim neticesi. İçki içenlerin tümü alkolik, iktidara oy vermeyenlerin tümü terörist ya da vatan haini, Çevreciler çapulcu, eğitim insana, neydi bir lafı vardı hatırlayamadım da, monşer. Başbakan anlamını sorsanız bilmez bile, sırf bizleri küçümsemek için kullanıyorlar. Her şeyin bir haddi var değil mi? Bu kadar küçümseme, bu kadar hakaret, insanlar da patladı sonunda. Ben meydan konuşmasını dinledim de, meydan konuşmalarına kulak asmayın diye sözümü kesti. Meydana çıktı mıydı abartıyor. Hep böyle yapıyor. Kendine oy verenler onun dinine alışık insanlar. O tür konuşmalardan hoşlanıyorlar. Yazık dedim. Benden size tavsiye, yerinizi alıp Taksim'den uzaklaşın. Orada ne yapacağı belli değil. Yapmayın yahu. Ben sabah çıkarken sakin Taksim. Erken çıktınız herhalde. Sırrı Süreyya Önder omzundan yırlanmış gaz bombası kapsülüyle. Hemen Defne'yi arayayım. Kızı otelde bıraktım da hay Allah. Telefonumu çıkardım telaşla. Tuşladım. Ulaşamıyordum. Bankaya girerken yüzünde belirlen o aptal gülümseme çirkin bir yaraba gibiydi şimdi. Dudaklarımın kenarında. Talimatlarımı yazdığım kağıda imzaladım. Toparlanıp kalktım. Boğaziçi Üniversitesi'ne gidip teyzemin ilkokuldan sınıf arkadaşından bir profesörle görüşecektim Defne'ye yardım etmesi için. Ta Miami'den Oya vasıtasıyla ayarlamıştım bu randevuyu. Ama o anda içimden ne konuşmak ne de o yolda tepmek geliyordu. Tek istediğim Defne'yi bulup cebini açık tutmadığı için ona bir güzel azarlamaktı. Bankadan çıktım. Karşı kaldırıma geçtim. Nispetiye Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'ne doğru hızlı hızlı yürüdüm. Şehrin bu tarafında hiçbir sorun yoktu. İyi giyimli her yaştan insan açık hava kafelerinde oturmuş sohbet ediyor ya da ellerinde alışveriş paketleriyle vitrinlere bakarak telaş etmeden keyifli keyifli dolanıyordu caddelerde. Onların sükuneti bana da bulaştı, sakinleştim. Türk'ün aklı başına kaçarken gelir derler ya, benimki hızlı yürürken geliyor olmalıydı. Defne'ye ulaşmadım diye elimdeki fırsatı heba etmenin aptallık olacağına karar verdim. Gidip görüşecektim teyzemin çocukluk arkadaşı olan hocayla. Bir taksi durdurdum. Adresi söyledim ve 15 dakikalık sonra dünyanın en güzel manzara üniversitesindeydim. Bir cennetti burası. Bir türlü yeşili, çakayık, sümbüllerin arasında boğazı kuş bakışı bakan bir cennetti. Ceyda Hoca beni boğaz manzara odasında kabul etti. Defne'nin akademik dosyasını uzattım. Zamanında başvuru yapılmadığı için kız bu yıl giriş fırsatını kaçırmıştı. Başka bir üniversiteye gelip notları el verdiği takdirde edebiyat bölümüne yeterli geçiş yapabilirdi seneye. Teşekkür edip ayrıldım yanından. Bebeğinden yokuştan aşağı kuş cıvıltılarını dinleyerek yürüdüm. Üniversitenin kapısına hızımı alamayıp bebek parkına kadar yürümeye devam ettim. Sonra bir taksi çevirdim ve eve gittim. Evdekiler iyi iş çıkartmışlardı. Benim yatak odamın, mutfağım ve banyoların temizliği bitmişti. Defne'nin odasına ikinci kat boyayı vuruyordu boyunca eve girdiğimde. Defne'yi aradım. Telefonu bu kez çalıyor ama açılmıyordu. İçim az da olsa rahat etti. Demek ki şarjı bitmişti ilk aradığımda. Şimdi sokaktaysa duymuyordu herhalde. Oyalanmak için Hacer'le geline yardım etmeye karar verdim. Salonun temizliğini de bitirirsek akşama Defne'yi eve getirirdim. Taksim hengamesinden kurtulurdu, benim de içim rahat ederdi. Üzerime dolabımdan eski püskü bir pantolon ve tişört geçirip kolları sıvadım. Temizciklerle birlikte işe giriştim. Oh, endişimi yenemesem de ikide bir telefona gitmeyecek değilim. Salonun temizliği bitti, garaja indim. Ama arabam çalışmadı. Yarın bir akü bağlatmam gerekebilirdi. Tekrar yukarı çıktım ve yeni Defne'yi aradım. Meşguldü. Hayret, kimi tanır ki konuşsun? Bir an sonra telefonum çaldı. Açtım. Hala seni arıyorum, meşgul çıkıyorsun dedi. Defne, çok merak ettim seni. Kapalıydı telefonu sabah. Şarj ediyordum. Sonra da açmadın. Duymadım. Sokağa mı çıktın sen? Evet. Hani söz vermiştin bana? Hala bütün gün hapis kalamam ki otelde. Sen gelmeyince ben de arkadaşlarla... Kim bu arkadaşlar? Parktaki serseriler mi? Onlar serseri değil. Hayatım, tanımıyoruz. Ben tanıyorum. Seni sen tanımak istemiyorsun. Ne yaptın onlarla? Parka mı gittin yine? Nasıl buldun onları? Otelden aradılar beni. Oturduk, konuştuk. Burada yine olaylar oldu. Metro kesik, metro ile gelme hala. Bir yolunu bulup geleceğim ve seni alıp evimize getireceğim. Ev hazır. Odanın rengi çok güzel oldu. Bu gece boya kokar, orada yatamazsın ama benim geniş yatağımda birlikte yatarız oteldeki gibi. Hala, bu gece buraya gelmeye kalkışma. Sana söz veriyorum, odamda kalacağım. Sen sabah gelirsin. Olmaz öyle şey dedim. Seni yalnız bırakamam. Kapımı sımsıkı kilitler, erken yatarım. Ne istemiyorsun gelmemi? Ya sen yoldayken ortalık karışırsan? O karışık ortamda ben seni yalnız bırakacağım, öyle mi? Ben otelden 2 adım uzaktayım. Birazdan döneceğim zaten. Neredesin şu anda? Bir an sessizlik oldu. Sonra parktayım dedi Defne. Allah'tan yalan söylemeyi hiç bilmiyordu. Hani gitmeyecektin parka? Hani bana söz vermiştin? Sen şimdi hemen otele dön. Ben gelebilirsem gelirim. Yoksa sabah gelirim. Çıkış yapar evimize döneriz dedim konuşmayı bitirmek için. Defne'yi Taksim'deki otelde yalnız başına bırakmak aklıma ucundan bile geçmiyordu. Televizyonu açtım. Her zaman seyrettiğim kanallarda beni doyuracak haberleri rastlayamadım. Balkadaki Gülgün Hanım bir ara konuşurken ne olup bittiğini öğrenmek için daha önce hiç duymadığım bazı televizyon kanalları seyretmemi önermişti. O kanalları buldum. Gerçekten sadece Ankara ve İzmir'de değil, Manisa'da, Marmaris'te, İzmit'te, Adana'da hatta Tunceli'de bile destek gösterileri vardı. Bir haber hepsinden daha çarpıcıydı. Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nde diploma olacak öğrenciler mezuniyet töreninde stadın kenarındaki köprüye Gezi Parkı direniyor Taksim'e selam yazılı bir pankart asmışlardı ve sırf bu yüzden 5 öğrenci tutuklanmıştı. Oha diye bağırdım avazım çıktığı kadar. Öğrenci düşmanları sizi. Hiç değişmiyorsunuz değil mi? Hangi partiden olursanız olun AK Parti, MAK Parti hiç fark etmiyor. Asker olun, solcu olun, dinci olun. Kıçınıza o koltuğa koyduğunuz anda öğrenci düşmanı kesiliyorsunuz. Allah topunuzun belasını versin. Çat diye kapattım televizyonu. Evde içki aradım. Yoktu. Avukatı aradım ben de. İçinde ne varsa boşalttım. Hiç kesmeden dinledi zavallı adam. Handa Hanım, siz evde kalın bu akşam. Sokaklar tekin değil. Benim evim Harbiye'de. Ben ilgilenirim Defne ile. Onun civarda bir lokantada akşam yemeği yediririm odasına çıktıktan sonra yarım saat kadar lobide otururum ki dışarı çıkarsa göreyim diye. Siz dinlenin dedi. Ben nasıl öderdim böyle bir dostun hakkını? Dizlerim titriyordu yorgunluktan. Temizlik işleri yapmaya alışık olmadığım için feci yorgundum. Defne'yi tekrar aradım. Avukatımın onu yemeğe çıkaracağını söyledim. Of hala of dedi. Sıcak bir banyo doldurdum kendimi. İçine girdim, gevşedim. Sonra erkenden yattım. Yattım da uyudum mu? Evde bıraktım uyku ilaçlarının tarihi geçmiş. Amerika'dan getirdiklerimi de otelde bırakmıştım. Sabaha kadar cebellenmiştim bu kabuslarda. Ah Handan, keşke o gece gelip kurulsaydın karşıma. Çünkü sabaha kadar gözümü kırpmadığım gecelerden biri de o geceydi. Hiç olmazsa içimi sana dökerdim. Avukat telefonun öte ucunda ancak yarım saat dayanabildi hezyanlarıma. Sen beni sabaha kadar dinlerdin oysa. Ayrım sonu, sayfa 182, bölüm sonu.